Haberciler Müşteri 20. bölüme geldik değerli dinleyicilerimiz. Paulos, Efes'te edindiği deneyimlerden sonra yoluna devam ederek Makedonya'ya, oradaki Filipi kentine, oradan da Troas'a geri dönecek. Güney'e, Miletos'a varacaktı. Efesos'taki inanlılar topluluğunun önderleri onu Miletos'ta karşılayacaklar ve birlikte yeniden güzel bir beraberlik yaşayarak duygusal bir veda toplantısıyla Paulos'u aralarından yollayacaklardı. Gürültü son bulunca Paulos öğrencileri çağırdı, onlara öğüt verdikten sonra vedalaştı ve Makedonya'ya gitmek üzere yola çıktı. Bu yörelerden geçerken inanlılara öğüt verici birçok söz söyledikten sonra Yunanistan'a gitti. Burada 3 ay kaldı. Suriye'ye açılmayı amaçlarken Yahudiler kendisine karşı düzen kurdular. Bu nedenle Makedonya üzerinden geri dönmeye karar verdi. Veria'dan Piros oğlu Sopater, Selanikli Aristarhos ile Sekundus, Derbeli Gaios ile Timotheos ve Asyalı Tikos ile Trofimos ona yoldaşlık etmekteydi diyor 20. bölümün 1-4 ayetleri. Burada Paulos'un Atina ve Korintos'u yeniden ziyaret ettiğini görüyoruz. Burada adı geçenler Paulos'un hizmeti sonucunda Rab İsa'ya gelmiş olan Mesih imanlılarıydı. Şimdi Paulos'un yanında epey kalabalık bir ekip oluşmuştu. Bu adamlar kurtuluş müjdesini duyurma sorumluluğunu taşıyan birer işçi durumundaydılar. Paulos'un Yunanistan ve Makedonya'dan geçerken orada daha önce geziler sırasında kurduğu inanlı topluluklarının hepsini ziyaret ettiğini görmemiz gerekir. Paulos, Atina, Korintos, Veria, Selanik ve Filipi kentlerine uğramış olmalıydı. Böylece Paulos Avrupa'da bulunan bütün inanlı topluluklarını bir kez daha ziyaret ediyordu. Anımsayacağınız gibi Paulos ikinci haber gezisi sırasında Avrupa'ya Troas üzerinden geçmişti. Şimdi son haber gezisinde yine oraya uğruyordu. Bunlar önden gidip Troas'ta bizleri beklediler diyor 5. ayet. Bu da bize Luka'nın hala Paulos'un yanında olduğunu gösteriyor. Bunlar müjdeyi duyurma çalışmalarında Paulos'la birlikte çalışan etkin bir müjdeciler grubuydu. Bence bu adamlar Paulos'la birlikte daha önce de yolculuk etmişlerdi. Paulos, Korintos gibi bir yerde müjdeyi duyurmaya yönelik hizmet verirken, belki onlar da civar köy ve kasabalarda hizmet veriyorlardı. Koloselilere yazılan mektupta kurtuluş müjdesinin o günlerde tüm dünyada gelişmekte ve ürün vermekte olduğunu görüyoruz. Bu belki inanılmaz gibi görünüyorsa da İncil'in tüm dünyada gelişip ürün getirdiği doğruydu. Burada herhangi bir abartılma yoktur. Tüm dünya dendiği zaman o günlerde akla Roma İmparatorluğu gelirdi. Buna göre Tanrı sözü tüm Roma İmparatorluğu topraklarına yayılmış durumdaydı. Burada o günlerde habercilerle birlikte ruhsal hizmetlerde emek veren başka insanların da bulunduğunu görüyoruz. Habercilerin İşleri kitabı bunların arasında en çok Petros ile Paulos'un hizmetlerine yer vermiştir. Anımsayacaksınız, Petros Yahudi ulusuna hizmet etmeye atanmış bir haberci. Paulos da uluslara hizmet etmeye atanmış bir haberciydi. Burada Habercilerin İşleri kitabında anlatılan misyonerlik çalışmaları yapılan tüm çalışmaların sadece küçük bir kesimini yansıtmaktadır. Biz de Mayasız Ekmek Bayramı günlerinden sonra Filipi'den gemiye bindik ve 5 günde Troas'a vararak onlara katıldık. Burada bir hafta kaldık. Haftanın ilk günü ekmek bölmek için toplandığımızda Paulos onlara ruhsal öğütler verdi. Ertesi gün gidecekti. Sözünü gece yarısına dek uzattı diyor 6 ve 7. ayetlerde. O zamanlar 5 günde yapılabilen bu yolculuğun bugün 50 dakikada yapılması çok ilginçtir değil mi? Gerçekten taşımacılık ve ulaşım bugün çok değişmiştir. Bugünkü ulaşım sistemleri çok gelişmiş ve çok başarılı olmakla birlikte bizim ruhsal hizmetlerimiz onlarınki kadar etkili ve başarılı değildir. İlk dönem Mesihçi toplulukların hangi gün bir araya geldikleri konusunda elimizde var olan kayıtlarda bugünün daima haftanın ilk günü olması olduğunu görüyoruz. Paulos, Korintos'taki imanlılara armağanlarını haftanın ilk gününde hazır bulundurmalarını söylemişti. Habercilerin İşleri kitabındaki bu ayetimizde de habercilerin ekmek bölmek için haftanın ilk günü toplandıklarını okuyoruz. Buna göre haberciler ve diğer tüm Mesih imanlıları Rabbin sofrasını kutlamak için bir araya pazar günü geliyorlardı. Paulus onlara o gün vaaz etmişti. İlk dönem inanlı toplulukları haftanın birinci gününde toplanıyordu. Bu önemli bir gündü çünkü Rab İsa Mesih ölümden o gün dirilmişti. Eski yaratılış sistemi altında en önemli gün 7. gün olan Sept günü yani cumartesi günüydü. Ama İsa Sept günü süresince mezarda ölü bir durumdaydı. Haftanın ilk günü ise ölümden dirilerek mezardan dışarıya çıkmıştır. Bizler yaşayan Mesih'le bir olduğumuz için artık haftanın birinci gününde toplanıyoruz. İşte haftanın ilk günüyle ilgili olarak söyleyebileceğimiz şeyler bunlardır. Bu ayette benim dikkatimi çeken başka bir nokta da var. Pavlos'un onlardan bir gün sonra ayrılacağıydı. Pavlos ertesi gün onlardan ayrılacağı için konuşmalarını ta gece yarısına kadar sürdürmüştü. Doğrusunu söylemek gerekirse beni ta gece yarılarına kadar dinleyebilecek bir imanlı topluluğunu daha bilmiyorum. Aynı zamanda içinde yaşadığımız bugünlerde gece yarılarına kadar vaaz edebilecek vaizlerin sayısı da oldukça azdır. Ama işte bu Pavlos'un son ziyaretiydi. Buralara bir daha gelmeyecekti. Bu nedenle düzenlenen bu toplantı onlar için çok büyük bir değer ve anlam taşıyordu. Bir gün sonra aralarından ayrılıp gideceğinden konuşmalarını gece yarısına kadar uzatmasında Pavlos'un geçerli bir özürü bulunuyordu. Ben inanlı topluluklarına genelde uzun konuşmalar yapan bir vaiz olduğumu açıkça söylüyorum. Ben gerçekten öyleyim. Rabbin sözünü öğretmekten büyük zevk alıyorum. Öğreniyorum ve öğrendiklerimi başkalarına vermeyi seviyorum kardeşim. Rabbin sözü çok çok zengindir. Bu sözü çalıştıkça bu söz benim yüreğime bir sevinç, bir esenlik, bir huzur veriyor. Ve bunu başkalarına da vermek istiyorum. 8. ayette toplandığımız yukarı odada birçok lamba yanmaktaydı diyor. Bulundukları yer iyice ışıklandırılmıştı. Kilisenin ilk dönemindeki Mesih inanlıları bugünkü inanlılar gibi o kadar gürültü şamata yapmıyorlar. Rabbin sözlerini dikkatle dinliyor, onu yani Rabbi yüceltiyorlardı. Size şunu itiraf edeyim ki bugün Tanrı ile ilgili şeylerde duymamız gereken zevki ve neşeyi ne yazıktır ki dünyaya iman etmeyen insanlara kaptırmışızdır. Evet değerli kardeşim, eğer vaiziniz konuşmasını biraz uzatıyorsa ona karşı sabırlı olun. Durmadan saatinize bakmayın. Bu arada Pavlos'un gece yarısına kadar konuşmasının gereğinden fazla bir konuşma olduğunu zannediyorum. Çünkü bakın neler olacaktı. Eftikyus adlı bir genç pencerede oturuyordu. Pavlos'un konuşması oldukça uzadı. Genç derin uykuya daldı. Uykuya dalınca da 3. kattan aşağı düştü. Kendisini ölü olarak yerden kaldırdılar. 9. ayet. Bir toplantıda arkadaşım vaaz ediyordu. Birkaç kişinin uyuduğunu gördüm. Arkadaşım da bunu fark etmiş olmalı ki şu espriyi yaptı. Ben haberci Pavlos'tan daha iyi bir vaizim değil mi? Pavlos da gece yarısına kadar vaaz edip sadece bir kişiyi uyutabilmişti. Bense bakın birkaç kişiyi uyuttum bile. Pavlos'un bu deneyiminin benim için çok büyük bir teselli kaynağı olduğunu itiraf etmeliyim. Bazen cemaate bakıp uyuyan birkaç kişi görünce kendi kendime diyorum, bırak uyusunlar, zararı yok. Pavlos da insanları uyutmamış mıydı? Eftiyos'u görmüyor musunuz? Uyku ona egemen olmuştu. Evet, derin bir uykuya dalan bu genç herhalde aynı zamanda horluyordu da. Sonra birden 3. kattan aşağıya düştü. Epey yüksekten düşmüştü artık. Bu gülünecek bir şey değildi. Yaşanan durum bu şekilde sonuçlansaydı gerçekten büyük bir trajedi olurdu ama bakın neler olacaktır. Pavlos aşağıya inip gencin üzerine eğildi. Onu kollarına alarak gürültü etmeyin dedi çünkü canı kendisindedir. Bundan sonra yukarı çıkıp ekmek bölüp yemek yedi. Sabaha kadar uzun uzun konuştuktan sonra gitti. Çocuğa gelince onu diri olarak içeri aldılar ve sınırsız avunç buldular. Habercilerin İşleri 20-10-12 ayetler arası. Pavlos bu olayda ölen genci ölümden diriltiyordu. Anımsarsanız Petros da Darkus adlı bir kadını ölümden diriltmişti. Bu kardeşim her zaman vurguladığım gibi habercilere özgü bir armağandı. Kutsal yazıların derlenişi tamamlandığı zaman belirti türündeki armağanlar inanlılar topluluğundan kaldırılmıştı ve artık kullanılmıyordu. Doktor Luca bu gencin dirilişinden sonra ölçüsüz avunç buldular derken, bu insanların bu olaydan büyük cesaret aldıklarını belirtiyordu. Evet, Pavlos bu olayın sonrasında bile gün ışıyıncaya dek konuşmasını sürdürmüş olmalıydı. Bu olay sizlere de ders olsun. Bazı imanlı topluluklarında bir vaiz konuşmasını normalinden 5 ya da 10 dakika uzatacak olsa hemen eleştirilir. Bu ilk Mesih imanlıları Pavlos'u sabaha kadar dinlemişlerdi. Belki birisi, eğer ben de Pavlos'u dinleyebilme şansına sahip olsaydım, onu ben de bütün gece dinlerdim şeklinde düşünüyor olabilir. Ben şahsen öyle sanmıyorum. Pavlos, İncil'in çok alçak gönüllü bir vaiziydi. Apollos'un konuşma sanatında yetenekli biri olduğunu biliyorsak da, Pavlos'un konuşmada yetenekli biri olduğu İncil'de açıkça belirtilmemiştir. Bu inanlılar Tanrı sözünü duymak istiyorlardı. İşin püf noktası buradadır. Onların ilgilendiği şey Tanrı'nın sözleriydi. İnsanın Tanrı sözüyle ilgilenmesi ne güzel bir şeydir. Biz gemiye binip Assos'a açıldık. Orada Pavlos'u gemiye alacaktık. Çünkü Pavlos oraya kadar karadan gitmek istiyordu. 13. ayet. Şimdi yine yoldaydılar. Doktor Luca ile diğerleri deniz yoluyla giderlerken Pavlos karadan gidiyordu. Sizce Pavlos niçin karadan gitmeyi yeğlemişti? Bence Pavlos yol boyu karşılaşacağı kimselere tanıklık edebilmek amacıyla karadan gitmeyi istemişti. Bence yolda giderken onun durup halka tanıklık edebileceği çok yerler vardı. Assos da bizi karşıladı. Onu gemiye alıp Midilli'ye gittik. Oradan da yelken açarak ertesi gün Sakız Adası karşısından geçtik. Daha sonraki gün Sisam'ı açtık ve bir gün sonra da Miletos'a ulaştık diyor 14 ve 15. ayetlerde. Burada adı geçen yerleri Pavlos'un 3. haber gezisine ilişkin hazırlanmış haritaya bakarak izleyebilirsiniz. Görüleceği gibi bu ayetlerde geçen yer adları Batı Anadolu'da Ege bölgesi sahil şeridi üzerinde bulunmaktadır. Çünkü diyor 16. ayette Pavlos Efes'e uğramamaya karar vermişti. Asya bölgesinde oyalanmak istememesinin nedeni olanağı varsa Pentekost günü Yeruşalim'de bulunmak için acele etmesiydi. Pavlos Pentekost kutlamaları için Yeruşalim'de olmak istiyordu. Bu nedenle acele ediyordu. Ancak bu arada Efes'i unutmamaya kararlıydı. Bu amaçla Efes kentine ait bir başka liman kenti olan Miletos'ta karaya çıktı. Pavlos Miletos'tan Efes'e haber salıp kilise topluluğunun ihtiyarlarını çağırdı diyor 17. ayette. İyi bir haritaya bakıldığında Efes kentinin sahilde değil de biraz içeride olduğu görülür. Kentin yakınlarından akan nehir Efes körfezini zamanla doldurmuştur ve bu nedenle hat bugün denizden yaklaşık 3-4 kilometre içeridedir. Miletos ise sahilde bulunmaktadır. Pavlos Efes'e haber göndererek oradaki ruhsal önderlerin Miletos'a kendi bulunduğu yere gelmelerini istemişti. Onlar yanına gelince şunları söyledi. Asya iline ayak bastığım ilk günden beri sizinle bulunduğum bütün süre boyunca nasıl davrandığımı biliyorsunuz. Yahudilerin kurduğu düzenlerden çektiğim sıkıntıların ortasında Rabbe tam bir alçak gönüllülükle gözyaşları içerisinde kulluk ettim. Yararlı olan herhangi bir şeyi size duyurmaktan gerek açıkta gerek evden eve dolaşarak size ders vermekten çekinmedim. Hem Yahudilere hem de Greklere tövbe edip Tanrı'ya dönmeye ve Rabbimiz İsa'ya inanmaya çağırdım. Şimdi de ruha boyun eğerek Yeruşalim'e gidiyorum. Orada başıma neler geleceğini bilmiyorum ancak Kutsal Ruh beni zincirler ve sıkıntıların beklediğine dair her kentte beni uyarıyor. Canımı hiç önemsemiyorum. Ona değer vermiyorum. Yeter ki yarışı bitireyim ve Rabbisa'dan aldığım görevi, Tanrı'nın lütfunu bildiren müjdeye tanıklık etme görevini tamamlayayım. Habercilerin İşleri 18, 21, 24 ayetler arası. Pavlos, İsa Mesih'in sadık ve güvenilir bir tanığıydı. Kimseye hiçbir ödün vermezdi. İnsanlara Tanrı sözünü olduğu gibi duyururdu. Kutsal kitabı baştan sona öğreten ilk kişi ben değilim. Pavlos da kutsal kitabın tamamını öğretiyordu insanlara. onlara Tanrı'nın bütün öğütlerini gösteriyor, veriyordu. Yahudilerin din önderlerinden gördüğü sert muhalefetle karşı karşıya geldiğinde bile Rabb'e olan bağlılığından geri dönmemişti. Burada birçok kutsal kitap öğretmenlerinin üzerinde ayrı ayrı görüşlere sahip olduğu bir nokta bulunmaktadır. Hizmetteki birçok yakın arkadaşların ve yine kutsal kitap üzerinde yetkili sayılacak birçok öğretmen, Pavlos'un Yeruşalim'e gitmekle hata yaptığı görüşündedirler. Onlara göre Pavlos Yeruşalim'e gitmemeliydi, ancak burada Pavlos'un verdiği tanıklık oldukça açıktır. Bence Pavlos Yeruşalim'e bütünüyle Tanrı'nın istemi çerçevesinde gitmiştir. Pavlos şunu demek istiyordu: Yeruşalim'e gidiyorum, ruhta bağlıyım, çünkü gittiğim her yerde Tanrı'nın ruhu bana Yeruşalim'de beni bağların ve sıkıntıların beklediğini gösteriyor. Burada kutsal ruh Pavlos'a Yeruşalim'e girdiğinde ne tür şeylerle karşılaşacağını gösteriyordu. Pavlos Yeruşalim'e giderse orada elem çekeceğini biliyor ve şöyle diyordu: canımı önemsemiyorum. Yaşamımı İsa uğrunda feda etmeye hazırım. Pavlos Yeruşalim'deki yoksul imanlılara verilmek amacıyla toplanan armağanları onlara kendi elleriyle ulaştırmak istiyordu. Pavlos yaşamının sonlarına doğru yazacağı 2. Timoteos mektubunda benim için ayrılma zamanı gelmiştir diyecektir. Sanımca Pavlos bütün bu yerlere gitmek durumundaydı ve Yeruşalim onun gitmesi gereken yerlerden biriydi. İşte şu anda Tanrı'nın hükümranlığı bildirisini yaymak amacıyla aranızda kalmış olduğum sizlerden hiçbirinin bundan böyle yüzümü görmeyeceğinizi biliyorum. Bu nedenle bugün size tanıklık ediyorum ki hiç kimseye bir borcum kalmadı. Çünkü tüm Tanrı ereğini sizlere bildirmekten geri durmadım. Pavlos bu insanları bir daha göremeyeceğini biliyordu. Aynı zamanda Pavlos onlara Tanrı'nın bütün öğütlerini dürüst bir şekilde verdiğini de biliyordu. Uzun süreden beridir ki vaizlik ediyorum. Birçok hatalarım ve eksikliklerim oldu dostum. Ama geriye dönüp yaptığım hizmetlere bakınca, minbere çıktığımda Tanrı sözünü anladığım kadarıyla açıkça vaaz etmiş olduğumu samimi bir şekilde söyleyebilirim. Ayrıca kürsü önünde yaptığım bütün vaazlarıma geri dönme fırsatım olsaydı bile söylemiş olduklarıma herhangi yeni bir şeyler ekleme gereğini duymayacaktım. Tabii bazı şeyleri daha iyi açıklayabilirdim. Ama önemli olan şey Tanrı'nın öğütlerini, Tanrı'nın sözünü açık bir şekilde duyurup duyurmadığımızdır. Bence en önemli şey Tanrı'nın bütün söylediklerini insanlara duyurabilmek, doğru bir şekilde anlatabilmektir. Ben bunu doğrulukla yaptığımı açıklık ve gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Kendinize ve kutsal ruhun sizi gözetici atadığı tüm sürüye, Tanrı'nın kilise topluluğuna dikkat edin, onları gütmeye dikkat edin. O kilise topluluğu ki, o inanlılar topluluğu ki, Rabbimiz bunu kendi kanıyla sağlamıştır. 28. ayet. Bu imanlılar topluluğunun yöneticileri durumunda olan kimselerin sorumluluğudur. Aslında bu sorumluluk altında bulunanlar inanlı topluluğunu yönetmemeli, ama topluluk Tanrı sözüyle beslenip beslenmediğine gözetmenlik etmelidirler. Pavlus diyor ki ben gittikten sonra aranıza sürüyü esirgemeyen yırtıcı kurtlar girecek, biliyorum. Hatta sizin aranızdan öğrencileri koparıp artlarına takmak için, peşlerine takmak için saçma sapan şeyler söyleyen adamlar çıkacak. 29-30. ayetler. Değerli kardeşim, ben bu tür şeylerin gerçekten olduğunu gördüm, biliyorum. Şeytan, Tanrı sözünün doğrulukla öğretildiği bir inanlı topluluğuna girmek ister. Sağlıklı bir şekilde Tanrı sözünü duyuran bir radyo kuruluşunu yıkıp dağıtmak ister. Şeytan bizim dostumuz değil, düşmanımızdır. Bu düşman Tanrı sözünün duyurulmasını durdurmak ister. Pavlos bu tür şeylerin Efes'te olmaması için topluluk yöneticilerini uyarıyordu. Aralarından bazılarının çıkıp kendilerine çeşitli sorunlar çıkarabileceğini söylüyordu. Onun için uyanık olun. 3 yıl gece gündüz gözyaşları içerisinde her birinize öğüt vermekten hiç usanmadığımı anımsayın. Şimdi sizleri Tanrı'ya ve onun kayrasının sözüne bırakıyorum. Onun gücü sizi geliştirmeye ve kutsal kılınanların tüm arasında mirası vermeye yeterlidir. 31-32. ayetler. Pavlos onları Tanrı'ya ve Tanrı'nın sözüne bırakıyordu. Bizler de kardeşim inanlıların yanından ayrılırken bunun aynısını yapabilir, onları Tanrı'ya ve onun kayrasının sözüne bırakabiliriz. 33 ve 34. ayetlerde şöyle diyor: Hiç kimsenin gümüşüne, altınına ya da giysisine göz dikmedim. Benim ve benimle birlikte olanların gereksinmeleri için şu ellerimle çalıştığımı siz de biliyorsunuz. Her ortamda böylece emek vererek zayıfları desteklemek gerektiğini size gösterdim. Vermek, almaktan üstün mutluluktur diyen Rabbisa'nın sözlerini anımsayın. Pavlos bunları söyledikten sonra diz çöktü ve hepsiyle birlikte dua etti. Herkes acı acı ağladı. Pavlos'un boynuna sarılarak onu sevgiyle öptüler. Özellikle bundan böyle yüzünü hiç görmeyeceklerine ilişkin sözlerinden ötürü derin üzüntü duydular. Bundan sonra kendisini gemiye kadar yolcu ettiler. Pavlos parayı seven biri değildi. Kendisinin ve yanında bulunan başkalarının geçimlerini karşılamak için elleriyle çalışarak çadırcılık yapardı. Bu değerli dostum Pavlos ile Efes'teki inanlılar topluluğunun önderleri arasında yapılan çok özel ve duygusal bir toplantı olmuştu. Pavlos onlar da Pavlos'u çok seviyordu. Onlar Pavlos'u bu yaşamda bir daha görmeyeceklerini biliyordu. Bu nedenle onun gitmesine izin vermeleri onlar için çok zordu. Böylece Pavlos'u yürekleri ağlaya ağlaya gemiye kadar yolcu ettiler ve oradan uğurladılar.